Ayrım 15, Grizu 2, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 178. Şiddetin dengesiz bilinci. Altın suya düşünce neden dibe oturuyor? Neden balçığa gömülüyor, kendini göstermiyor? Hayatında hiç bu denli huzursuz olmamıştı Serdar. Uykusuzluktan gözleri şişmiş, göz bebekleri küçük kıpırtılara baka baka büyümüştü. Sorunu çözmek için bir araya gelen ama gereksiz ağız dalaşlarından dolayı sorunu unutup yarattıkları yeni sorunlarla uğraşan adamlarını izliyordu ibretle. Bunlar nasıl insanlar, nasıl konuşuyorlar böyle? Her yükün sorumluluğunu alıyorlar, her yükün altından kalkacaklarını bağıra bağıra ilan ediyorlar. Sonra da bir eşek, bir de aldıkları yükü eşeğe yükleyecek bir hizmetçi istiyorlar. Ya şu Katırcıoğlu, yüz verince insanı kulağında neden adam, neden anlaşılmıyor? Neden bir şey öğrenmek mümkün olmuyor bu adamdan? Lafını neden dışarı çıkarmıyor, ağzında gevişleyip gevişleyip yutuyor? Bu herifin tıyneti belli değil mi? Acısan fukaradır, çıplaktır desen donunu çıkarıp versen kıçına sulanmaz mı? İşemeye gitsen yerini kapmaz mı bu adam? Nasıl da çekmiş babasına gavat. Kendi ağzıyla değil, kesesinin ağzıyla konuşmayı nasıl da seviyor. Parası da olsa. Ya şu Emmioğlu Tahsin? Pimpirikli herif. O olmaz, bu olmaz. Ona dokunursam kirlenirim, buna dokunursam kırılırım. Adama çizgili kağıt versen, al yaz desen, yazısını iki çizginin arasına yazar. Şu kafir Mahmut'un bugün bir derdi mi var? Niye konuşmuyor? Yüzünde düşüncesinin sesilmesine yardımcı olabilecek bir tek hayat belirtisi bile yok. Kardeşi Şinasi ondan daha samimi, gülmesini biliyor hiç değilse. Ama bunun yüzü de yüz değil, havu dökülmüş ergin kumaş sanki. İçlerinde en işe yarayan gene bu Sait'tir. Yürürken fil izi bırakan baba yiğit bir adamdır. Gel gelelim ki Allah kelle vermiş ama içine beyin koymayı unutmuş. Şu diken deryasını geç dersin geçer ama çimene kavuşunca da sıçar. Ya bırakın bu boş tartışmayı diye aniden girdi. Çok öten kuşları bu dağlarda tilkiler yedi. Şimdi siz emin misiniz bayramın o mağarada kaldığına? Ben eminim dedi muhtar Katırcıoğlu. Dün gece gelmiş oraya o kahpeyle beraber. Hemen yer değiştirmezler. Elimizi çabuk tutmamız lazım. Kesinlikle Gelik mağarasındadır o dedi Tahsin. Dudu kadın kendi gözleriyle görmüş. Cebeli'nin oğlu Yakup da mağaradadır, buna kesin eminim. O zaman tüfeklerinizi, mermilerinizi kuşanın, kalkın diye ayağa kalktı Serdar. Yalnız o mağaranın da sonu yok. İçinde göl var, yan yollar var, git git bitmez. Geniş ama yüksek de değil. Biz pusuya yatarız dedi Sait. Mağaraya girmek tehlikeli olur. Eğer silahlı adamları da varsa bizi avlarlar. Zaptiye'ye haber verelim mi? Katırcıoğlu'nun bu sorusu diken gibi battı Serdar'a. Sakın öyle bir şey yapmayın. Onların leşlerini biz götürür teslim ederiz Zaptiye'ye. Kastamonu'dan Bolu'ya kadar bu havalinin beni iyi tanıması lazım. Karısı Dürdane artık eskisi gibi söz geçiremiyordu Serdar'a. Serdar kendi aklının ve bileğinin gücüyle büyümüştü. Bir ocak, iki dükkan açmış, vergi toplamayı üzerine almış, işçi sevkiyatı, tahkimat ve taşıma işlerini kısa zamanda geliştirmiş ve giderek karısını baskı altına almış, susturmuştu. Tüfeğini omzuna attı, tabancasını kuşağına soktu, dışarı çıktı. Karanlık yeni çökmüştü. Katırcıoğlu muhtar olduğu için baskına katılmayacaktı. Sait'e baskının nasıl yapılması gerektiğine ilişkin akıl veriyordu. Serdar'ın gelmesi üzerine sustu. Tahsin, Kafir Mahmut ve Şinasi tüfeklerini almaya gitmişlerdi. Sait'in tüfeği omzundaydı, bahçeden yola çıktılar. Az sonra üç fedai de geldi. Beş tüfekli Gelik mağarasına doğru hareket etti. Serdar'ın kafasında baskına ilişkin bir yığın tasarı vardı. Her adım atışında değişiyordu bu tasarılar. Kendisi de dahil herkese karşı büyük bir güvensizlik gelişmişti. Ortalık insanlarla kaynıyordu ama iyi insan yoktu. Dalkavuklar, müzevirler, hayatlarını kötü haberler vermeye adamış tellallar, yazı gösterip tura atanlar, doğrularını söylemeye zaman bulamayacak kadar yalana batanlar. Karanlığın durup dururken bu kadar koyulaşmasının sebebi neydi? ''Ateşi gördünüz mü?'' dedi Sait heyecanla. Durdular, karanlığı iğne ucu gibi yırtan ışığı izlediler. ''Mağaranın olduğu yer işte orası.'' ''Başka yerde olabilir.'' diye itiraz etti Tahsin. ''Dereyi görmeden paçayı sıvamayın.'' dedi Serdar. ''Yaklaşmamız lazım.'' Tüfeklerini omuzlarından indirdiler. Heyecanın son sınırındaydılar.
Ben de sekemendik hevesi yok dedi Serdar. En öne sen geç Sait. Bu 5 kişilik baskın kolunun sekemeni sen ol.
Sıraya girdiler hemen. Karanlık insanları çözemeyen ama karanlıkta yol bulmanın ustası olan Sait, baskıncıları kısa yoldan mağaraya yöneltti. Ateş gerçekten de tam mağaranın önünde yanıyordu. Ateşin çevresinde oturan insanlara benzer birkaç gölge vardı. Ateşe 150 metre yaklaşıp tam siper yattılar. Neden kıpırtılar sesler yoktu? İnsanlar neredeydi? Yoksa baskını sezinleyip karşı pusuya mı yatmışlardı? Serdar'a doğru yaklaştı Sait fısıltıyla. Ben etrafı bir kolaçan eder gelirim şimdi dedi. Geç kalma diye uyardı Serdar. Tamam diyerek sessizce kalktı Sait karanlığa karıştı. Hiçbir karanlığın kendisine hayır getirmediğini düşündü Serdar. Karanlık kindar kadın gibi her şeyini gizliyor ve görünmeyen kocaman gözleriyle sana bakıyordu. Gizlediği bir hançerle, bir yağlı kurşun, bir kör kuyuyla seni vurabilirdi karanlık. Karanlık ateşi gösteriyor ama ateşi yakanları gizliyordu. Bir tuzak mı vardı ortada yoksa? Dikkatini ateşin çevresindeki garip kıpırtılarda yoğunlaştırmıştı. Bayram neredeydi? Kendi doğrularını söylemeye cesaret edemeyen, susan, suskunluklarının kurbanı olan bu adamlar bu gece bayramı ve Zehra kahvesini öldürebilecekler miydi? Sağ yakalarsam bel kılçığını titretirim o kahvenin. Bu ateş neden mağaranın önündeydi ve neden böyle gür yanıyordu? Eşkıya iki şeyini ele vermezdi, ateşini ve ayak izlerini. Tüfeğini birden korkuyla kıpırdadığını sandı, çalılara doğru çevirdi. Bekledi, kimsecikler yoktu. Bakışlarını yeniden ateşe çevirdi. Ateşe 2-3 metre uzaklıkta yarı sinmiş bir gölge belirdi. Gölgenin belirmesiyle Serdar'ın ''Vurun, kaçırmayın!'' diye bağırıp ateş etmesi bir oldu. Tam siper yatan 4 baskıncının aynı anda ateş ettiği noktadan acılı bir bağırtı yükseldi. ''Kaçırmayın, gebertin!''
''Birini vurduk, ötekisi yere yattı!''
''Ben gördüm, vurulan bayramdı, kahveyi kaçırmayın!''
Tüfekler peş peşe patlıyordu. Alevlerin çevresinde hiçbir kıpırtı yoktu. Şinasi ile Kafir Mahmut alevlere doğru yaklaştılar, çevreyi dikkatle gözetleyip dinlediler. Şinasi büyük bir cüretle sürünerek ateşin yanına geldi. Az ötede yüzü koyun yatan karartıyı görünce tüfeğini doğrultup bir el ateş etti. Karartı kıpırdamadı. Çevreyi bir kere daha dikkatle dinledi. Sürünerek karartıya doğru yaklaştı. Evet, bir adamdı bu. Tabancasını kuşağından çıkardı, yakından ateş etti, bekledi. Adam ölmüştü.
''Gelin, birinin işini bitirdim, diğeri kaçmış.'' dedi.
Ayağa kalktı. Ölüyü sırt üstü çevirip yakından bakınca dili tutuldu. Doğruldu, tüfeği elinden düştü. Ayağa kalkıp ateşe doğru yürüdüler. Bayramın vurulduğundan, Zehra'nın ise sırra kadem bastığından emindiler artık.
''Zehra kahvesi bu sefer kurtuldu.'' diye mırıldandı Serdar. Sait herhal onun peşine düştü.
Kardeşi Şinasi'ye yaklaşan Kafir Mahmut, ''Bayram ölmüş mü?'' diye sordu keyifle. Ses çıkmadı Şinasi'den. Mahmut çömeldi, yakından baktı ölüye. ''Aman Allah'ım, bu ne felaket! Bu bizim Sait! Sait'i mi vurduk biz? Bu nasıl geldi buraya, nasıl görmedik?'' Dönüp gelmekte olanlara baktı. ''Yahu biz Sait'i vurmuşuz, bu nasıl oldu?'' Baskıncılar hemencecik ölüyü alıp ateşin yanına getirdiler. Sevinç, merak ve gürültü yumağı olan Serdar bir anda tenhalaştı. Sınırsız bir algı, korku ve kuşku gücüyle Sait'in kanlı kafasını yakından incelemeye koyuldu. Göz bebeklerinde haşin bir ışıltı, şiddetin dengesiz bilinci. Sıkışan damarların, yükselen şekerin etkisiyle oturdu. Ölünün taze kan tüten ikliminden sönmekte olan alevlere doğru baktı. Yanı başındaki konuşmalar anlamsız, huzuri bir uğultu gibi geliyordu ona. Adamlarına güvenmenin boş olduğunu, kendi korkusundan başka hiçbir gücün kendisine yardım edemeyeceğini duyumsadı. Başını kaldırdı, aşağılama ahlakının o karşı konulamaz mutlak hışmıyla,
''Bu baskına sizi niye getirdim ben?'' diye çıkıştı. ''Birkaç uyuz köpekle gelseydim daha iyi olurdu.'' dedi. ''Bu gavat kahramanlık yapmak istedi ama belasını da buldu.'' Bize haber vermeden ateşe yaklaştı. Serkeş öküz belasını bulurmuş. Hem de yivsetinden tuzlu kan yaladığı hançerle.
Kötü oldu dedi Tahsin. Zaptiye'ye ne söyleriz şimdi?
Sait'i bayram vurdu. Herkes bunu kafasına böyle yazsın. Ağzınızdan bir şey kaçırırsanız yakarım. Sait'i bayram vurdu. Herkes kendisini Serdar'ın ağzından çıkan ilk ve son cümleye hapsetti.
Sait'in gövdesinde hem tüfek hem de tabanca kurşunu var dedi Şinasi.
İsterse 10 çeşit kurşun olsun bize ne diye burnundan soludu Serdar. Sait'i Bayram'ın vurduğunu yayın köye. Bayram'da bir tüfek, Zehra'da da bir tabanca olduğunu söyleyin. Herkes bu habere inanmak zorundadır. Çünkü ortada ölü var.
Sait'i Bayram'ın vurmadığı ne malum dedi kafir Mahmut. Ben birinin kaçtığını gördüm. Kaçan kesinlikle Bayram'dı. O kör baykuş Sait'i kaçarken vurdu.
Doğrudur, yalan değil diye onayladı Serdar. Sait'i Bayram vurdu.
Peki Sait'in ne işi vardı bu mağaranın önünde?
O bizim meselemiz değil Tahsin dedi Serdar. O zaptiyenin meselesidir. Bize sorarlarsa Sait'i görüşmek için çağırdılar. Tuzağa düşürdüler herhalde biz.
Sait'in cesedini vurulduğu yere bırakıp olay yerinden ayrıldılar. Haber aynı gece köye yayıldı. Sait'in sevgisinden yoksun kaldığı an kadınlığını kaybedecek bir kadın olarak tanınan karısı Huriye başta olmak üzere tüm köy halkı mağaranın önünde toplandı. Tahsin'in Duduk adına, Duduk adının da halka yaydığı haber tutmuştu. Allah'ın belası kör Bayram görüşmek için Sait'i çağırmış, Sait de iyi niyetiyle görüşme yerine gitmiş ama tuzağa düşmüştü. Haberlerin ayrıntılarını halk karanlığı ballandıran bıdırdaşmalarıyla yaratmaya başlamıştı bile.
Bayram'ın sağ elinde bir tüfek, solunda ise sapı gümüş ve akik işlemeli bir hançer varmış. Sait iki ateş arasında kalmış. Bir yanda Zehra, bir yanda Bayram. Bayram'ın görüşme haberini Sait'e Tuluk Yakup ulaştırmış. Bir tüfekle Tuluk da varmış. Bayram'ın tüfekli adamları daha Sait gelmeden mağaranın çevresini çepeçevre sarmış. Kuş bile uçurtmamış. Bayram aslında Sait'i Serdar için çağırmış. Ben işimi Serdar'a götür demiş, o da götürmemiş, çekmiş vurmuş. Aslında Sait Bayram'la görüşmüş, Bayram'a demiş ki sen bana dokunma ben sana yardım edeyim. Bayram kabul etmiş, Sait'i yanına almış yola koyulmuş. Yolda Sait Bayram'ı vurmak istemiş, Bayram da yutar mı? Elini çabuk tutmuş Sait'i vurmuş. Cesedini sırtlamış, getirmiş ateşin çevresinde oturan yarenlerinin önüne atmış.
Halkın kalabalıklaşan rivayetlerini aralayarak kendisine yol açan başçavuş Eşref, zaptiye birliğiyle ilk baskını Hurşit'in evine düzenledi. Madenciler madene döndükleri için evde Kumru ile çocuklarından başka kimsecikler yoktu. Koca karı ölmüştü. Başçavuş Eşref evi tarumar edercesine arattıktan sonra Zehra'nın teslim olması için Kumru'yu rehin olarak tutukladı. Hemen arkasından Cebeli'nin evini bastı. Cebeli o anda yataktaydı. Hayatı tutuşup yanmakta olan bembeyaz, ipek bir tül olarak hayal ediyor, kendisini ise ilerleyen alevlerin önünde kaçan bir korkak yerine koyuyordu. Cesur insan kaçmıyor, alevlere giriyor, alevleşiyor, aleviyle hayatı tutuşturuyordu. Yataktan güç bela kalkıp dışarı çıkarken başçavuş Eşref'le göz göze geldi. Eşref'in korktuğu için kuvvetli olduğunu düşünürken, aynı anda Eşref de Cebeli'nin cinlerden kurtularak kendi korkusuna sığınmış bir tımarhane kaçkını olduğunu düşündü. Ev didik didik aranırken Cebeli bahçe kütüğünün üzerinde oturup karanlıkta bekleyen zaptiyerlerini seyre koyuldu. Şifa sunan nurani bir yüz, Yakup'un yüzü ve koyunlar canlandı gözlerinin önünde. Koyunların gördükleri düşlerimi görüyordu Yakup. Yarenini yarattığı kötü günlere kurban eden ve son anda koşup onu boğazlamaktan kurtaran insanların soyundan gelmiyordu Yakup. Altın suya düşünce neden dibe oturuyordu? Neden balçığa gömülüyor, kendini göstermiyordu? İçi boş çürük bir kütüğü suyun üstünde tutan güç nasıl bir güçtü? Sevmeyen insan, insanı neden bir malzeme gibi görüyordu? Bir insanın insanı zerrecilerine kadar anlaması için ille sevmesi mi lazımdı? Birden ayağa kalktı. Susan acılarının yüreğini parelediğini, her parenin de çare dilendiğini sezinledi. Kendi dışında sessiz sessiz ağladı.
Otur emmi, deprenme diye emretti zaptiye neferi.
Yeniden oturdu. Yakup'un ayak izlerini aramak için gökyüzüne baktı. Sakin ve karanlıktı gökyüzü. Yakup neredeydi? Mübarek insanlar gökyüzüne yükseliyorlardı ve gökyüzü onların kıçını göstermiyordu yeryüzüne. Yakup'un tüfeğe ihtiyacı yoktu. Kimseye ihtiyacı yoktu Yakup'un. Duru dağ suyu ve gökyüzü yetiyordu ona. Bir de kırmızı, sütlü, bobruk mantarı.
''Bana bak Cebeli Bey'' diye seslendi başçavuş. ''Bu saatten itibaren Yakup'un anası elimizde rehindir. Yakup gelip teslim oluncaya kadar bu kadın karakol nezaretinde kalacak. Oğluna tez elden haber sal. Anasını düşünüyorsa gelsin teslim olsun bize. Bu onun da ayrını olur. Vurulmaktan kurtulur.''
Cebeli ayağa kalktı. Başçavuşun yanı başında duran karısı Gülnaz'a, zaptiye neferlerine, az ötede karanlıkta zor seçilen ve ağlayan küçük kadına baktı. ''Üzülme Cebeli'' dedi Gülnaz kadın. ''Bu gece hayırlı bir gecedir. Ben gider zindanın bir köşesinde kalırım. Yakup'umun canı sağ olsun, gelir teslim olur. Bu neferlerin hepsi benim oğlumdur. Her biri bir Yakup'tur benim gözümde. Yalnız da değilim. Kumru'yu da rehin almışlar. Zindanın bir köşesinde beraber oturur bekleriz. Ben oğlumu beklerim, o da anasını.''
Cebeli söyleyecek bir şey bulamadı. Kadın Yakup'u kurtardığını sanarak, inanarak ve anaca dalkavuklanarak konuşuyordu.
Zaptiye'nin Gülnaz'la birlikte bahçeden çıkışını buruk bir yürekle izledi Cebeli. Oğlu Yakup'u zaptiyeden önce Serdar'ın vuracağından korktu. Çünkü Bayram Serdar'ın en iyi adamını Sait'i vurmuştu. Ağlayışını sürdüren Ayşe kadın Cebeli'nin yanına geldi.
''Bu işte bir bit yeniği var Cebeli. Sekemenin tavrı betime gitti. Yakup'u bir yerde basar öldürürler. Bir yolunu bulsak, Yakup'a haber salsak, gece vakti bize gelse, götürsek kendi elimize, sağ selamet teslim etsek nasıl olur?''
''İyi olur Anşah, iyi olur da benim sözümü dinleyen, bana yardım eden bir kişi söyle bu Zonguldak'ta. Yakup'a ulaşmanın bir yolu var mı? Yakup gördüğü her karınca yuvasının yanında kıvrılır yatar, kendisini hayvan milletine emanet eder. Yakup'u bulsa bulsa bir hayvan bulur. Hayvana da söz anlatmak için Yakup olmak lazım. Bacaklarım dayansa gider dağ taş arar bulurum. Bulduğum zaman da teslim etmem. Bolu ormanlarına gönderirim onu.''
Ayşe alt üst edilen evi düzene sokmak için içeri girdi. Cebeli karanlığın kendisine huzur verebileceğini düşündü birden. Geceyi dışarıda geçirmeye karar verdi. Çit kapısından çıktı, Muhtar Katırcıoğlu'nun üstünde oturup altını ahır olarak kullandığı cumbalı evinin önünden geçti, ormana yöneldi. Ormanın girişinde acısını ifade edemeyen bir ağlayış duydu. Dikkatle dinledi, sese doğru yürüdü sonra. Birden tapbasan Şükrü ile karşılaştı. Diz çökmüş, alnını ölmüş bir eşeğin cesedine dayamıştı Şükrü. Cebeli delinin hilkat garibeleriyle birlikte altı bataklık ama üstü biçilmiş yeşil bir çimen üzerinde oturduğunu sandı. Ağlayışını dinledi bir müddet.
''Başın sağ olsun Şükrü, ne oldu?''
Şükrü sustu aniden. Ağıdın demlendirdiği acılı başını usulca kaldırdı. Kanlanmış gözleriyle Cebeli'nin kara görüntüsünü aşıp gökyüzüne açıldı.
''Arif Allah'ın rahmetine kavuştu Cebeli. Bu dünyada Arif'in yer üstüne çıkardığı ne kadar kömür var. Her neyse, hesabı bana düşmemiş. O kömürlerin hepsi tek tek geldi, ağladı gitti. O her kazma keşe yardım eden ocağın arabı var ya, o mübarek adam da geldi. Yer yarıldı, yarıktan çıktı, hem de donsuz. Çıkar çıkmaz da sakalının ışığı her tarafı aydınlattı. Geldi dizlerinin üzerinde karınca kadar küçüldü. Arif'in gözlerinden öptü. Sonra ne yaptı? Arif'in gözlerini kapattı.''
Usulca ayağa kalktı Şükrü.
''Ben bu aydım Cemeli, bunun seni yedi göbekten ceddin bilir. Arif öldü, öküz oldum. Senin boyundurunda iki inek var. Birini aç, yerine beni koş. Yaşlı inek iş görmez. Beni genç ineğe eş et. Ben o genç inekle senin tarlanı sürerim.''
''Ben mülksüz bir adamım Şükrü.''
''Mülksüz de olsan bir tas süzme balın, bir tas da acı pekmezin var senin. Yalan mı? Yalansa söyle. Padişah fermanında da var bu. Zalim hakikat. Bak Cebeli, geçenlerde bu ağacın dibinde bir koç gördüm. O da mülksüzdü. Hangi sürüden kopmuşsa sırtı kınalıydı. Dokuz boynuzu vardı. Hemşerim, kimin koçusun dedim. Ters ters baktı bana. Sikimin koçuyum dedi. Şimdi bu sözün elinden bir şey kurtulmaz Cebeli. Ciddi bir söz. Söz var gelir geçer. Söz var deler geçer. Belli de olmaz. Zaman gelir devran döner. Oturur bir kadın ağlar. Gözyaşı döker. Küllükte gül biter. Bu söz gelir o güle bülbül olur.''
Sustu, ürpertici iç çekişlerle ağlamaya başladı. Yeniden diz çöktü, alnını eşeğin sağrısına dayadı.
Cebeli sırf bir şeyler söylemek için. Ağlama Şükrü, herkes fanidir diye mırıldandı.
Bak Cebel, aramızda kalsın, kimseye söyleme. Madenden tek bacaklı kıyamet kadar çocuk geldi, hepsi kolsuzdu. Kollarının yerinde kazmalar vardı. Bana başsağlığına gelmişler. Hepsinin tek tek ellerinden öptüm. Bir çocuk yaklaştı, sırtında sepet vardı. Dedi ben Arif'le çalıştım. Sepetini açtım, bir kanarya çıktı. Dedim bu kuş niye ölmüş? Dedi Arif'in öldüğünü duydu, acı acı öttü. Bize haber verdi, sonra da öldü. Ben de kara bağladım, yan yattım. İğne yutmuş köpek misali ağladım.
Cebeli gözyaşlarını elinin tersiyle sildi. Bastonuna dayanarak çömeldi, kuru yaprakların üzerine oturdu.
Haberin var mı Şükrü? Sait'i vurmuşlar.
Kim vurmuş?
Söylediklerine göre Bayram vurmuş.
Yalan, Bayram adam vurmaz. Eğer vurduysa benim için vurmuştur. Git Bayram'a selamımı söyle, boşuna vurmuş. Ben Sait'in karısını almam.
Cebeli, boşuna uğraşmayın. Rahmetli Arif öldü, ben değiştim. Bu köyün bütün kadınlarını tek tek sayıp bana verseler almam. Ne yerim pancar, ne kardım sancar. Ben çula alıştım, samur kürk verseler giymem.
Peki Şükrü, Sait'i kim vurdu dersin?
Sen bu suali git bir katıra sor. Geçenlerde madende çalışan bir katır gelmişti bu ormana. Sırtında yara bere vardı. Biraz sersem, beserek bir katırdı. Dedim hemşerim baban kimdir? Dedi at dayımdır. Ben yan yattım, bu sözün kumaşını astarını biraz düşündüm. Sonra düşüncemi kaldıramadım, karnıma ağrı girdi. Yan yattım, bengir bengir beniledim. Sonra bir karga öttü, dilinden anlamadığım için karışmadım. Karganın beni ezgelemek istediği belliydi. Fişeklendim kalktım, o sırada kayalık mendirekten güvercinler gelmişti. Bili bili dedim, çağırdım çevremde toplandılar. Birden ne olduysa bir ışık yandı, her güvercin bir kadın oldu. İçlerinde senin küçük karı da vardı.
Büyük karı da var mıydı?
Yoktu. Küçük karının elinde nereden bulmuşsa bir gıygıdı vardı. Çaldı biraz oynadım. Ne olduysa o karınca incitmez. Saksemit karı birden kızdı. Soykalara kalasın dedi. Elindeki gıygıdıyı savurdu attı tutturdu. Benim dingilimi kır. Oynamış terlemiştim. Kırmam dedim. Kırarsın dedi. Kırmam kırarsın. Kırmam kırarsın. Oradaki kadınların hepsi tek bir ağızdan bağırdı. Kır, kır, kır, kır. Ben korktum kaçtım, senin karı peşime düştü. Bir dağın dövdüsünde yakaladı beni, güneş doğdu. Cebrail aleyhisselam gökyüzünden indi. Dedi Şükrü bizi uğraştırma, kıracaksan kır. Bu mübarek sözü duyar duymaz gözlerimi açtım. Bir de baktım ki karanlık çökmüş, Arif ölmüş.
Cebeli kendisini bir an insandan kopmuş, insanlaşmış, balçık ayaklı sanrılar kalabalığında hisseder gibi oldu. Şükrü'nün babası kadınlara düşkündü. Rahmetli'nin dişlerinde kadınların kalçalarının kokusu vardı. Kalçaları ısırmaya bayılırdı. Şükrü doğruları neden çarpıtıyordu? Onun çarpıttığı doğrulara tutunan bir insan yeni doğrulara açılabilir miydi?
''Bana ekmek getirdin mi Cebeli?''
Cebeli Gülnaz kadının yokluğunu fırsat bilerek Şükrü'yü eve götürmeyi akıl etti. Ayağa kalkmaya çabalarken,
''Yanımda ekmek yok, kalk beni eve götür, evde karnını doyurursun.'' ''Ben Gülnaz'ın olduğu eve girmem.''
Gülnaz'ı zaptiye götürdü.
''Şimdiye kadar neredeydi bu zaptiye?'' diyerek sevinçle ayağa fırladı. Cebeli'nin kalkmasına yardım etti.
Birlikte ormandan çıkarak evin yolunu tuttular. Cebeli toprak kokusunu kışkırtan ve tüm gece yaratıklarını ayağa kaldıran karanlığı iştahla soluyordu. Rahatladığını fark ediyor, gülümsüyordu. Bir avuntu hazinesi bulmak, inanarak avunmak eğilimi içine girmişti. Üzülmez deresi ağzında dar bir alana yerleşen Zonguldak köyünü kanla ürperten belanın asıl kaynağı neydi? Yakup şimdi nerelerdeydi? Anasının rehin alındığı ona ayan olmuş muydu? Ay doğdu, deniz ışıdı. Kurtların alazlanan gözlerinde yoğunlaştı karanlık. Hafif bir esinti başladı. Kan kokusuna yöneldi yırtıcıların sivri burunları. İnce bir yağmur sisiyle beraber topraktan gökyüzüne doğru çekildi bereket. Sonra bir sessizlik, köpek ulumaları ve ölü evini dolduran kalabalığın ağıt uğultusu.
15. ayrımın sonu. Sayfa 189.